Ayrım 6.
Doğal güçlerine hakim olmaya çalışırlar. İnsanın kendisiyle iş konusu olan madde arasına koyduğu bu araçlar her şeyden önce makinelerdir. Bunun gibi bu üretim araçlarını mesleki bilgileri, yetenekleri ile harekete geçiren insanlar da üretim güçleri arasında yer alır. İnsanlar üretimde bulunurlarken tek başlarına değildirler. Kendi kendine yettiği düşünülen en küçük bir işletme dahi sosyal üretim sürecinin unsurudur. En küçük işletmede çalışan kişi de kullandığı araçları kendisi yapmamıştır, onları almıştır. Böylece üretim ilişkileri kategorisi üretim güçleri kategorisine eklenmekte, onu tamamlamaktadır. İnsanlar üretimde bulunurken yalnızca doğayı etkilemekle kalmazlar, aynı zamanda birbirleri üzerinde de etkili olurlar. İnsanlar ancak belirli bir biçimde işbirliği yaptıkları ve emeklerinin ürünlerini aralarında mübadele ettikleri zaman üretimde bulunurlar. Marksizme göre insanlar arasındaki tüm ekonomik ilişkiler üretim ilişkileri olarak tanımlanabilir. İş bölümünün, malların değişik tokuşunun, alım-satım koşullarının, değerlerin dağılımının doğurduğu ilişkiler hep üretim ilişkileridir. Ancak daha dar ve özel anlamda üretim ilişkileri, üretim süreci sırasında insanlar arasındaki bütün diğer üretim ilişkilerini belirleyen, insanlar ile üretim araçları arasındaki temel ilişkileri ifade için kullanılır. Üretim araçlarının mülkiyet biçimi değişik tipte üretim ilişkilerinin ortaya çıkmasına neden olur. İki tür mülkiyet biçimi vardır. Bunlardan biri kolektif mülkiyet, diğeri ise özel mülkiyet biçimidir. Eğer üretim araçları toplumda bir grup insanın elinde ise insanlar arasındaki ilişkiler iktidar ve tabiat biçiminde, buna karşılık eğer üretim araçları üzerinde kolektif bir mülkiyet söz konusu ise bu durumda da insanlar arası ilişkiler karşılıklı yardım ve işbirliği biçiminde gelişir. İnsanların şu ya da bu üretim ilişkisini seçmeleri kendi iradelerine bağlı bir husus değildir. Bu ilişkilerin niteliği, biçimi toplumdaki üretim güçlerinin gelişme düzeyine bağlıdır. Bir feodal bey serfleriyle bir büyük kapitalist işletme kuramazdı. Aynı biçimde bir kapitalist de kölelik sistemine dönemez. Böylece üretim güçleri ve üretim ilişkileri toplumun üretim biçimini oluşturur. Bir toplumun üretim biçimi o toplumun sosyal yapısını belirler. Üretim biçiminin ve sosyal yapının değişme nedeni nedir? Marksist görüş bu sorunun çözümünü üretim mekanizması içinde bulur. Marksizm üretimi diyalektik bir prosius, yazılışı P-R-O-C-E-S-S-U-S ve üretim güçleriyle üretim ilişkilerini oluşturdukları bir bütün olarak kabul eder. Bu diyalektik prosius içinde üretim güçleriyle üretim ilişkileri birbirlerini etkiler, koşullandırır ve bu prosius içinde dinamik unsur üretim güçleridir. Üretim mekanizmasının geçirdiği evrim içinde önce üretim araçlarında bir değişme olur, bu da sosyal ilişkilerin değişmesine yol açar. Bu durum Marksizme göre ilk önce ilkel toplum tipinden köleci toplum tipine geçişte görülür. İlkel toplumda insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan şeyleri taştan yapılmış aletler aracılığı ile sağlıyorlardı. Üretim ilişkileri de bu son derece ilkel üretim güçleriyle uyum halindeydi. Bu dönemde iş araçlarının durumu insana tek başına ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını vermiyordu. İlkel toplumun tüm üyelerinin güçlerini birleştirmeleriyle ancak doğadan gerekli olan şeyler sağlanabiliyordu. Bu dönemde ortak çalışma ve üretim araçlarının kolektif mülkiyeti söz konusuydu. Toplumun her üyesinin üretim araçları ile ilişkisi aynıdır. Hiç kimsenin üretim araçlarını diğerlerinin aleyhine olmak üzere kendi mülkiyetine geçirme olanağı yoktur. İşin verimliliği son derece düşük olduğundan üretilen değerler insanların ancak yaşayabilmeleri için zorunlu olanı sağlayabiliyordu. İhtiyaçtan fazlası üretilemediği için kimsenin bir artı değere el koyması söz konusu değildi. Sömürü olmayı henüz yoktu. Bu nedenle bir siyasal örgüte de ihtiyaç yoktu. Üretim güçlerinin gelişmesi yavaş yavaş ilkel toplum düzeninin dağılmasına yol açmıştır. Taş aletler yerlerini madenden yapılan aletlere bırakmış, zamanlı iş bölümü doğmuş, tarım, hayvancılık ve daha sonra da el sanatları gelişmiş, malların mübadelesi başlamıştır. Özel mülkiyet doğmuş, işin verimliliği de büyük bir artış göstermiştir. İlkel toplumlarda uygulanan savaş esirlerinin öldürülmesi yerine bunların köle olarak çalıştırılmalarının daha verimli olacağı görülmüştür. Böylece yeni bir sosyal düzene, köleci düzene geçilmiştir. Bu dönemin özelliği üretim araçlarının özel mülkiyete konu olmaları ve aynı zamanda üreticilerin yani kölelerin de mülkiyet konusu olmalarıdır. Bu gelişme üretim güçlerinin ulaştığı düzeyin doğurduğu bir sonuçtur. Bu dönemde üretim güçleri başkalarının ürettiği değerlere el konmasını sağlayacak oranda gelişmiştir. Ancak bunun için köle işçilerin ürettikleri değerleri tüketmemeleri gerekiyordu. İlkel toplumların dayanışma ve işbirliğinin yerine bir kısım insanların diğerlerini sömürmeleri ve onları baskı altında tutmaları olayı hakim olmuştur. Toplum birbirleriyle çatışan iki sınıftan oluşmuştur. Köleleri çalıştıran sınıf ve köleler sınıfı. Kölelerin direnişlerini bastırmak için de özel bir baskı aracı yani devlet ortaya çıkmıştır. Devletle birlikte de yönetici sınıfın iradesi demek olan hukuk doğmuştur. Kötülüklerle dolu olmasına rağmen bu dönem yine de sosyal evrim için ileri bir adımdır. İş bölümü gelişmiş, işin verimliliği artmış, tarım ile el sanatları arasında iş bölümü gerçekleşmiş, el sanatlarının çeşitli dallarında ihtisaslaşmalar olmuş, tarımda hayvanlardan yararlanma gerçekleşmiş, kölelerin çalışmaları ile sulama, yol, gemi yapımı gelişmiştir. İhtiyaçlarını kölelerin çalışmaları ile karşılayabilen bir kısım insanlar kendilerini bilim ve sanata adayabilmişlerdir. Ancak zamanla üretim ilişkileri üretim güçlerinin gelişmesini engellemiştir. Ucuz el emeği sağlayabilen köle sahipleri üretim araçlarının geliştirilmesini ihmal etmişlerdir. Üretim güçlerinin gelişmesi kölelik rejiminin ancak bir devrimle yıkılmasından sonra gerçekleşecektir ve kölelik rejimi yıkılmış yerine feodalite gelmiştir. Feodalitede üretim ilişkileri üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır. Köylüler feodal beye ve onun toprağına bağlıdırlar fakat onun malı değildirler. Kendi iş araçlarına sahiptirler ve feodal beye hizmet ettikten sonra çalışabilecekleri kendilerine ait toprak parçaları vardır. Bu durum köylülerin yaptıkları işe ilgi duymalarını sağlamış ve kölelik döneminde görülmeyen bir ekonomik gelişmeye yol açmıştır. Ticaret ve el sanatlarının gelişmesi şehirlerin refahının artmasına neden olmuştur. Sosyal yapıda yeni ilişkilere uygun olarak değişmiştir. Feodal beyler yönetici sınıfını oluşturmaktadır, yönetilen sınıf ise serflerdir. Bu iki sınıf arasındaki çelişki köylülerin ayaklanmaları ile yüzeye çıkmıştır. Siyasal üst yapıda sömürü düzenine uygundur. Yalnızca merkezi otorite değil fakat feodal beyler de serfleri baskı altında tutmak için silahlı kuvvetler beslemekte ve yargı ve cezalandırma yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Ancak bu dönemde üretim gelişmektedir. Ufak el tezgahlarının yanı sıra büyük tezgahlar kurulmuştur. Ticaret gelişmiş, özellikle deniz aşırı yeni ülkelerin bulunması, yeni olanaklar ve yeni ham madde kaynakları sağlamıştır. Böylece feodal sistem içinde yeni bir üretim biçimi kapitalizm doğmaya başlamış ve eski üretim ilişkileriyle çelişkiye girmiştir. Burjuvaziye dayanan bu yeni üretim biçiminin her alanda tam bir serbestliğe ihtiyacı vardır. Feodal düzen bu serbestliği sağlayamamaktadır. Burjuvazinin feodaliteye karşı giriştiği mücadele devrimle sonuçlanmış ve yeni bir düzen kapitalizm yerleşmiştir. Bu düzenin yeni üretim ilişkileri de üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır. Bu üretim ilişkileri başlangıçta üretim güçlerinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Buhar ve elektrikli makinelerin kullanılmasıyla ağır sanayi doğmuştur. Sosyal düzeyde ise kapitalist toplum, kapitalist sınıf ile işçi sınıfının çelişkisine sahne olmuştur. Bu düzende sömürü yöntemi ekonomik baskıya dayanır. Marksizme göre emekçi sınıfı serfler kadar bağımlı durumda değildir. Fakat üretim araçlarına da sahip değildir. Açlıktan ölmemek için kol gücünü satmak zorundadır. Siyasal yapıda da değişiklik olmuştur. Siyasal özgürlükler ve yasa önünde eşitlik söz konusudur fakat bunlardan ancak varlıklı sınıf yararlanabilmektedir. Fakat kapitalist evrim içinde öyle bir an gelir ki mevcut üretim ilişkileri üretim güçlerinin gelişmesini engeller, ekonomik krizler üretim güçlerinin gelişmesini tehlikeye düşürür, kapitalist devletler arasındaki savaşlar üretim güçlerinin gelişmesini çok olumsuz yönde etkiler. Bu engelleri ortadan kaldırmak için kapitalist sistemin temel çelişkisini çözümlemek yani ortadan kaldırmak gerekir. Bu temel çelişki kapitalist düzen üretimin kolektif olması fakat buna karşılık üretilen değerlerin özel mülkiyet konusu olmasıdır. Bu çelişkiye son vermek için üretim araçlarının özel mülkiyetine son vermek gerekir. Bu da sosyalist devrimin hedefidir. Üretim araçlarının kolektif mülkiyeti sosyalist üretim biçiminin temelidir. Üretim ilişkileri ise işbirliği ve dayanışma esasına dayanacaktır. üretim ilişkileri üretim güçleriyle tam bir uyum içinde olacaktır. Üretim kolektiftir, üretim araçlarının mülkiyeti de kolektiftir. Herkes yeteneğine göre çalışıp ve yaptığı işe göre üretimden payını alacaktır. Ancak komünizm safhasında sınıfsız toplum son şeklini alır, değerlerin dağılımı da yeni bir ilkeye göre yapılır, son derece gelişmiş teknik ile toplum üretim bolluğu içinde herkes yeteneğine göre çalışır ve ihtiyacına göre tüketir. Böylece Marksist düşüncede sosyal evrim sosyal hayatın temeli olarak kabul edilen üretim biçimine bağlı olarak gerçekleşir. Bu temeli oluşturan üretim güçleri ve üretim ilişkileri toplumun ekonomik dokusunu meydana getirir. Oysa sosyal hayatın çok daha karmaşık bir görünümü vardır. İnsanların faaliyetlerinin ekonomik, siyasal, kültürel alanları da kapsadığı görülür. Toplum hayatında son derece çeşitli ve değişik sosyal ilişkiler kurulur. Sosyal hayatın tüm faaliyetleri bu maddi değerler üretim işlemine bağlanabilir mi? Marksizme göre tüm sosyal ilişkiler arasından ekonomik ilişkiler temel yapı ilişkileridir. Üretim ilişkilerinin tümü toplumun ekonomik yapısını oluşturur ve bu temel üzerine hukuki, siyasal, entelektüel yapı kurulur. Üretim biçimi toplumun sosyal, siyasal, entelektüel hayatını şartlar. Bu maddi temel tüm üretim ilişkilerinden oluşur, her şeyden önce mülkiyet ilişkileri yani üretim araçlarının mülkiyetinden doğan ilişkilere bağlı olarak değerlerin paylaşılması, mübadele biçimleri, değişik sosyal sınıflar arasındaki ilişkiler bu tabanı meydana getirir. Bu ilişkiler insanların irade ve vicdanlarından bağımsız olarak oluştukları için ve doğrudan doğruya üretim güçlerinin evrim düzeyine tabi oldukları için bunlara maddi ilişkiler denilmektedir. Toplumun siyasal düzeni, din, hukuk, ahlak, edebiyat, güzel sanatlar, felsefe, üst yapı kurumlarıdır. Üst yapı kurumları dayandıkları belli bir temel yapıyı yani ekonomik temeli aksettirirler. Çeşitli sosyal teoriler, siyasal kurumlar hepsi temeldeki sosyal ekonomik ilişkilerin aynasıdır. Kapitalizmde olduğu gibi bu temel yapı ilişkileri iktidar ve tabiyet ilişkileri biçiminde olunca üst yapıda sınıflar arası çatışmayı gösterir. Toplumun ekonomik yapısı değiştiği zaman üst yapıda bu temel yapıya paralel olarak değişmelidir. Bilindiği gibi ekonomik yapı üretim güçlerinin gelişme derecesine tabidir ve üretim güçleri de toplumda tüm değişiklikleri yaratan hareket gücünü meydana getirir. Böylece Marksizm üst yapıda olup bitenleri temel yapıdaki gelişmelerle açıklamakta fakat üst yapının alt yapıya tabiyetini tek yönlü bir determinizme de bağlamamaktadır. Şöyle ki üst yapının da temel yapıyı etkileyebileceği kabul edilmektedir. İnsan, içinde yaşadığı ortamın pasif bir kölesi değildir. Belli bir sosyal durumun bilincine varan insan, o durumu değiştirmek için harekete geçebilir, içinde yaşadığı toplumun çelişen güçleri üzerine etki yapabilir. Devlet, siyasal partiler, hukuk, ahlak, din, sanat, felsefe gibi üst yapı kurumları dayandıkları belli bir ekonomik temeli aksettirirler. Sınıflara bölünmüş bir toplumda devlet, ekonomik bakımdan hakim sınıfın siyasal gücüdür. Sayı bakımından azınlıkta olan sömüren sınıfın çoğunluğu teşkil eden sömürülenler sınıfına hakim olabilmesi için yalnızca ekonomik güç yeterli değildir. Bir zorlama, zecir baskı mekanizmasına da gerek vardır. İşte devlet de ordu, polis gibi silahlı gücü ile mahkemeleri, hapishaneleri ile bu zecir baskı mekanizmasını oluşturur. Böylece Marksizme göre devlet ekonomik bakımdan güçlü sınıfın baskı aracıdır. Hukukun da görevi yöneticiler sınıfının çıkarlarını korumaktır, yönetici sınıfının iradesi de yasadır. Marksizm devlet tipleri ile devlet biçimlerini ayırır. Devlet tipi devleti kullanan sınıfa göre belirlenir. Devlet organlarının ve idaresinin organizasyonu devletin biçimini belirler. Tarihte üç tip sömürü devleti kurulmuştur. Kölelik devleti, feodal devlet ve burjuva devleti. Aynı tip devlet değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin kölelik devleti Mısır'da despotizm biçiminde, Atina'da demokrasi biçiminde, Roma'da aristokratik cumhuriyet biçiminde ortaya çıkmıştır. Aynı tip devletin değişik biçimlerde ortaya çıkması ekonomik yapıya bağlıdır. Feodalite siyasal iktidarın parçalanmış olması ve dağınıklığı, ekonomik dağınıklığı aksettirmektedir. Daha sonraları devletler ve bölgeler arası ticari ilişkiler güçlendiği zaman da mutlak monarşiler kurulmuştur. Aynı şekilde burjuva devleti de değişik görünümlere bürünebilir. Temsili monarşi, demokratik cumhuriyet ve faşist diktatörlükler gibi. Marksizme göre kapitalist devlet temel yapıdaki evrim sonucu yıkılmaya mahkum bir üst yapı kurumudur. Bu yıkılışa devrimci sınıfın bilinçli olarak yapacağı sınıf mücadelesi yardımcı olacaktır. Devrimden sonra kapitalist toplumdan komünist topluma geçiş aşamalı bir biçimde gerçekleşecektir. Birinci aşamada proletarya diktatörlüğü kurulacaktır. Bu dönem son hedef değildir. Bir araçtır. Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında köprü görevini yapacaktır. Bu dönemde proletarya iktidarı tek elinde tutacaktır. Bu aşamada kapitalist toplumdaki sömürülen sınıfın ileri gelenlerinin hakim sınıf biçiminde örgütlendikleri ve eski sömüren sınıfı ezdikleri bir dönem olacaktır. Proletarya diktatörlüğü dönemi sömürücü sınıfların direnişlerini kırmak, üretim araçlarının mülkiyetini bu sınıfların elinden almak, iç ve dış düşmanlara karşı rejimi korumak için varlığı zorunlu bir dönemdir. Bundan sonraki ikinci aşama komünizm döneminin alt aşamasıdır. Bu dönemde üretim araçlarının özel mülkiyetine son verilmiş olacağından insanın insan tarafından sömürülmesi söz konusu olmayacaktır. Fakat komünizmin herkese ihtiyacına göre ilkesinin uygulanabileceği mutlak eşitlik döneminin koşulları henüz devam etmektedir. Herkes üretilen değerlerden işine göre ya da yeteneğine göre pay alabilmektedir. Bu ise ücretler arasında ve dolayısıyla koşullar arasında eşitsizlik yaratmaktadır. İnsanın insan tarafından sömürüsü son bulmuştur ve sınıflar yoktur. Fakat tüm eşitsizlikler de tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Devlet varlığını sürdürecektir çünkü üretimin gerekleri ve mevcut eşitsizlikler bir zorlama ve baskının varlığını zorunlu kılmaktadır. Devlet de bu baskının aracıdır. Bu dönemden sonra komünizmin üst aşamasına ulaşılacaktır. Bu dönemin özelliği üretim güçlerinin gelişmesi ve herkese ihtiyacına göre ilkesinin uygulanabilmesidir. Bunun sonucu olarak da bu dönemde devlet ortadan kalkacaktır. Üretim ve değerlerin dağılımı kendiliğinden bir baskı ve zorlama aracına gerek olmaksızın düzenleneceğinden devletin varlık nedeni de ortadan kalkmış olacaktır. Bu dönemin ne zaman gerçekleşeceği kesinlikle bilinmemekle birlikte Marksist görüş gerçekleşeceğine inanmaktadır. B. Özgürlük anlayışı. İnsanlık tarihinin başlangıcında Marksizme göre insan doğanın kölesidir. Doğaya hakim olan yasaları anladıkça insan bu kölelikten kurtulmayı başarmış ve bilinçli bir biçimde doğanın yasalarından yararlanmıştır. Ancak kısa bir süre sonra bu defa sosyal alanda bir kölelik doğmuştur. Özel mülkiyetin gelişmesi sınıflara bölünmüş toplumları ortaya çıkarmış ve insanlar kendi sosyal koşullarının kölesi olmuşlardır. Bu kölelik kapitalist düzende son haddine erişmiştir. Sınıflara bölünmüş bir toplum düzeni içinde insanın kendi kendine karşı yabancılaştığı, insanın kendi kendinden uzaklaştığı görülmektedir. Marksizm bunu yabancılaşma, yozlaşma deyimiyle açıklar. Bu kendi kendinden uzaklaşma insanı insanlığından yoksun kılan dış güçler lehine olmaktadır. Yabancılaşan insan kendini özgür ve yaratma gücüne sahip doğaya hükmedebilen bir insan olarak görme gücünü kaybetmiş insandır. Marksizm insanın bu yabancılaşmasının kaynağını kapitalist ekonomi düzenini belirleyen ekonomik temel yapıda bulmaktadır. Buna göre insanın yabancılaşmasının kökü ve nedeni ekonomik yabancılaşmadır. Ekonomik altyapı toplumların temelini oluşturur. Bu altyapının bozulması yozlaşması sonucunda üst yapıda bozulur. Kapitalist üretim sistemi ve bu sistem içinde çalışan insana verilen yer, insanın ekonomik yabancılaşmasını doğurmuştur. İnsanın ancak emeği, çalışması sonucunda doğayı etkileyebileceği, doğa güçlerine hakim olabileceği ve bu yoldan ihtiyaçlarını karşılayabileceği kabul edilmiştir. İnsanın emeğinin efendisi ve emeğinin yarattığı ürünlerin sahibi olması gerekir. İş, çalışma, insanın doğa güçlerine karşı başarısını belirlediği kadar insanın özgürlüğünün de bir simgesidir. Kapitalist bir düzende ise çalışan kişi, çalışma gücünün kapitalist tarafından keyfi bir biçimde kullanılmasını kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu düzende çalışan kişinin emeğini kapitaliste satmayı reddetmesi, onun tüm yaşam olanaklarını kaybetmesi gibi bir sonuç doğurmaktadır. Kapitalist düzenin temel ekonomik yapısı, çalışan kişinin emeğinden kapitalist lehine vazgeçmesini zorlar. Çalışma koşulları, çalışma süresi, ücreti kapitalist tarafından belirlenir. Emeği yönünden çalışan kişi emeğinin yarattığı ürünlere de yabancı kalmaktadır. Ürettiği değerler üzerinde bir hakkı olmamakta bu değerler kapital sahibinin malı olmaktadır. Çalışan insanın emeğinin ürünü, insanlığının bir devamı olan bu eşyaya sahip olamaması, insanı insanlık vasfından yoksun duruma sokmaktadır. Ekonomik yabancılaşmayı, sosyal yabancılaşma izler. Öyle ki kapitalist üretim sistemi toplumun iki sınıfa bölünmesi sonucunu doğurmuştur. Bunlar üretim araçları üzerinde özel mülkiyete sahip olan sınıf ve üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmayan sınıftır. Toplumun böyle iki sınıfa bölünmüş olması gerçek bir çelişkiyi ortaya koyar. Bu sınıflardan her biri insan olma niteliğinin yalnızca bir kısmına sahiptir. Çalışan sınıf emeğinin ürününe sahip olmadan çalışmakta, buna karşılık diğer sınıf başkasının emeğinin yarattığı değerlere sahip olmaktadır fakat kendisi çalışmamaktadır. Böylece her iki sınıfta insanı insan yapan emeğine ve emeğinin ürününe sahip olma özelliğinden yoksun kalmaktadır. Sosyal yozlaşma siyasal yabancılaşmayı yaratır. Birbirine düşman, birbiriyle mücadele halinde bulunan sınıfların bulunduğu bir toplumda devlet bu sınıflar arasında mücadeleyi yatıştıran, bu sınıfları uzlaştıran bir kurum görünümündedir. Böyle bir devlet toplumda bir zorlama ve baskı aracı olmaktan öteye gidemez. Bu sistemde kişi gücünü devletin soyut gücüne terk etmiştir. Devlet ekonomik bakımdan güçlü olan sınıfın hizmetindedir ve sınıflar arasındaki mücadelede hakem rolünü oynar görünmesi, baskı ve zorlama aracı olarak baskısını daha iyi gerçekleştirebilmesi için bir paravanadan ibarettir. Kapitalist toplumda insan dini açıdan da yozlaşmıştır. Din, insanın kendi gücünü ve ululuğunu anlamaya başladığı sırada kendi gücünü kendi dışında doğada görmeye başlamasıyla doğmuştur. İnsanın kendi dışında gördüğü kendisinin idealize edilmiş hayali Tanrı olmuş ve insan bu kendi yarattığı hayale tapmaya başlamıştır. Tarihsel gelişmesini tamamlayamamış, tam olgunluğa erişememiş, gücünün bilincine varamamış bir toplum insanı isteklerini mükemmel, güçlü bir Tanrı tasvirinde canlandırmıştır. Yabancılaşma sorunu Marksizmin özgürlük sorununa ışık tutar. İnsanlar yaşama biçimlerini belirleyen objektif koşulların bilincine vardıkları zaman bu koşulları değiştirebilirler. Nasıl ki doğanın bir parçası olan ve doğaya hakim yasalara tabi olan insan bilimsel gelişme sonucu bu yasaları anlayıp öğrendikçe doğaya hükmedebilme gücüne sahip olabiliyorsa ve doğa karşısında özgür olabiliyorsa aynı şekilde sosyal determinizm zincirini kırabilir. İşte Marksizme göre devrimci sınıf insanı insanlığından yoksun bırakan koşulların ve nedenlerin bilincine vardıkça onları etkilemeye ve giderek ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Böylece gerçek özgürlük kazanılması gereken bir özgürlüktür. İnsan özgürlüğünü doğduğu anda bulmaz ancak büyük mücadeleler sonucu elde edebilir. İnsan doğa karşısında ve toplum içinde mutlak, tartışmasız bir güce sahip olduğu zaman özgür olacaktır. İnsanın doğa karşısında özgürlüğü bilim alanında atılan her adımla yavaş yavaş gerçekleştiği gibi toplum içinde de sınıfların ortadan kalkmasıyla kişi gerçek değerini bulacak ve ancak o zaman özgür olacaktır. İnsanın özgür olabilmesi için önce özgürlüğü engelleyen koşulların ortadan kalkması gerekecektir. Doğaya hakim olan yasaları öğrenerek bunları kendi çıkarına kullanabilen insan, sosyal evrime hakim olan yasayı öğrenerek de kendi sosyal evrimine bilinçli olarak yön verecek ve gerçek özgürlüğüne kavuşacaktır.